Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kulağını kalbinin sesi olan Erkam Radyo'ya veren çok değerli dinleyicilerimiz. Her hafta sadece cumanızı tebrik ediyor. Bazen de bayramlarınızı, ramazanlarınızı, kandillerinizi tebrik ediyoruz. İşte bu cumada hem cumanızı hem de Efendimiz, Peygamberimiz, liderimiz, önderimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin dünyayı şereflendirmesinin yıl dönümü olan Mevlid kandilinizi, Mevlid-i Nebevi haftanızı tebrik ederek başlamak istiyorum. Bu hafta, yani Mevlid-i Nebevi haftası, yeni ismiyle, eski ismiyle Kutlu Doğum Haftasıydı. Ona kısaca değineceğim. Gittikçe önemini artırmaktadır. Bizim de üzerinde çok daha itina ile durmamızı gerektirecek gelişmeler var. Buna hem sizlerin dikkatlerini çekiyor, hem de sizin de başkalarına bu mesajı iletmenizi istiyorum. İşin özetle önem artış noktası nedir diye soracak olursanız, Peygamber Efendimiz'i ya tamamen devre dışı bırakmak, B, ya da sıradanlaştırmak, bu tabir çok hoşuma gitmiyor ama son zamanlarda bu kullanılıyor, bizim gibi bir insandı demek, abartmayın, büyütmeyin tembihlerinde bulunmak, itikadımıza zarar verir hale geldi. Bizi inanç dünyamızdan koparacak noktaya doğru yaklaşıyor. Mucizelerin Müslümanlar tarafından uydurulduğunu, diğer dinlerdeki ya da evvelki peygamberlerdeki mucizeleri görünce, Müslümanların da bizim peygamberimiz mucizesiz kalmasın diye bir kısım mucizeler icat ettiğini dile getiren maalesef ilahiyat hocalarını üzülerek duyuyor, işitiyor ve okuyoruz. Onlardan bir kısmı, Hristiyanlar Hazreti İsa'yı ilahlaştırdığı gibi Müslümanlar da Hazreti Muhammed'i ilahlaştırmaya çalışıyor gibi son derece tutarsız, mesnetsiz, temelsiz fikirleri rahatça dile getirebiliyorlar, getirme cesareti gösteriyorlar. Halbuki ben inanıyorum ki hiçbir Müslüman Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i olanca sevgisine, muhabbetine, aşkına rağmen ilahlaştırmaya kalkmaz. Allah'a ortak koşmaya kalkmaz. Bunun kendisini dinden çıkaracağını bilir. Ama la şerike leh dedikten sonra, erşi benzeri şeriki ortağı olmayan bir Allah'a inandıktan sonra, Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam da onun gönderdiği bir peygamber dedikten sonra, peygamberi ne kadar severse sevsin, ona ne kadar aşık olursa olsun, onun uygulamalarını hayatına ne kadar uygulamırsa uygulasın, uygulamanın gerektiğini iddia ederse etsin, bu insanı peygamberden, dinden, imandan uzaklaştırmaz, peygamberi ilahlaştırma anlamına gelmez. Halbuki daha da müttaki bir Müslüman haline getirir. Bu kadar büyük saçmalıklar, bu kadar basit bir şekilde nasıl dile getiriliyor? Adına ilmi çalışmalar olarak isimler verenler, maalesef üzülerek, ciğerim kanayarak söylüyorum, Kuramer denilen müessese, din dilinde mucize diye sempozyum düzenliyor. Mucize namına ne varsa hepsini inkara çalışıyor. Ve neymiş iddianın temellerinden, kendilerince temellerinden birisi? Peygamberlere izafe edilen mucizeler bugün bilim dünyasında tek tek gerçekleştiriliyor. Olabilir. Hazreti Nuh'un yaptığı gemi mucizeliğini devam ettirir, mucizedir. Bugün gemi yapılıyor olabilir. Hazreti İbrahim'in ateşte yanmaması bir mucizedir. Bunu kimse inkar etmeye kalkmasın. Çağdaş olacağız diye, Avrupa'ya yaranacağız diye, müsteşriklere yaranacağız diye. Hazreti İbrahim ateşe atılmadı. Sadece vücudunun ateşi yükseldi. Kur'an'da kastedilen odur. Ya narukuni berden ve selama ayeti vücudundaki yükselen ateşe hitap idi. Demek akılsızlığın, izansızlığın ta kendisi olduğu gibi. Efendim bugün de ateşte belli bir dereceye kadar yanmayan elbisenin keşfedilmiş olması Hazreti İbrahim'in ateşte yanmama mucizesini küçültmez. Onu devre dışı bırakmaz. Ya? Ha, bu mucizelerin bir de hedefi varmış. İleride insanlar bunu gerçekleştirsin diye insanlığa ipucu, hedef göstermiş. Füze göndermiş, ışık göndermiş, projektör de tutmuş anlamına gelir. Varsın insanlar onları gerçekleştirsin. Efendim, bugün biz Türkiye'den Almanya'ya 3 saatte, Hollanda'ya 3 saatte uçabiliyoruz. Bundan 1000 sene evvel, yaklaşın 300 sene evvel, henüz uçak denen bir nesne yok iken, birisi buradan 10 kilometre ileriye vasıtasız olarak gitmiş, uçmuş, ulaşmış olsa, ben böyle bir olay oldu demiyorum, şayet olsa idi, bugün uçak çıkınca o kişinin gerçekleştirdiği bu fevkaladelik değerini kaybeder miydi? Uçak yok, vasıta yok, alet yok. Adam 10 kilometreyi bir saniyede varmış, kat etmiş. Onunki fevkaladeliğini muhafaza eder. Bugün uçak saatte 1000 kilometre gidiyormuş. O apayrı bir şeydir yani. Bunun da peygamberlerin mucizelerini ve Efendimizin mucizelerini devre dışı bırakmaya çalışmak Müslümanlığa hizmet değil, ihanettir. Önce tasavvufu devre dışı bıraktılar, bırakmaya çalıştılar. Allah'ın izniyle o hayatiyetini sürdürür. Sonra mezhepleri devre dışı bırakmaya çalıştılar. Yine mezhepler hayatiyetini sürdürür. Mezhep fikri mecburidir, kaçınılmazdır. Çünkü Cenab-ı Allah kıyamete kadar geçerli ayetleri gönderdiğinde, Efendimiz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam kıyamete kadar geçerli olan hadislerini buyurduğunda, elbette birden çok manaya gelecek şekilde vaz etmişlerdir, beyan etmişlerdir. Çünkü bir şey uzun süre yürürlükte kalacaksa birden fazla manaya gelecek şekilde olmalıdır. Peki bir şey birden fazla manaya gelebiliyorsa o manalardan birini tercih etmeye biz mezhep diyoruz. اَوْ لَا مَسْتُمُ النِّسَى Kadına dokunduğunuzda abdestinizi tazeleyin. Ya bu bildiğimiz lügat manasında dokunma mıdır, yoksa cinsel arzuyla dokunma mıdır? Her iki manaya da gelir. Birini tercih ettiğiniz zaman işte bak mezhep oluştu. Ya mezheplere ne lüzum var deyince, peki siz bu ayeti nasıl anlıyorsunuz deyince siz de bir şey söyleyeceksiniz. O da sizin mezhebiniz olmuş olacak. Ben burada sizin mezhebiniz olmuş olacak deyince herhangi birinin görüşünü de bir mezhep olarak kabul etmeye hazır olduğumu ifade etmeye çalışmıyorum. Bu Hanefi, Şafii, Maliki, Hanbeli mezhepleri dünden bugüne ve fabrikasyon imalatla ortaya çıkmış şeyler değil. Bu gibi iddiada bulunanlara diyorum ki, bu dört mezhebe de müracaat etmeden veya onların görüşünü taklit etmeden sen beşinci bir fikir ortaya at. Bu fikrin etrafında da Müslümanların toparlanmasını temin et. Senin de bir mezhebin olsun. Yok, böyle bir gücü de yok. Bırakın herkes istediği gibi düşünsün. Bu bir felaket, bu bir cinayet, bu bir kaos. Netice, biz Kur'an'ı baş tacı ettikten sonra sünnetten, hadis-i şeriflerden vazgeçmeyiz. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'sız İslam olmaz. İşte bu kutlu doğum haftası diye başlayıp da Mevlid-i Nebi haftası şeklinde dönüşen bu Mevlid kandillerinde bu duyguları tazeleyeceğiz, yenileyeceğiz. Efendimizin ve sünnet-i seniyenin dün dindeki önemini insanlara, kardeşlerimize bir kere daha iletmeyi vazife biliyoruz. Aksi halde biraz evvel dedim ki tasavvufu ve mezhepleri devre dışı bırakmaya çalıştılar. Sonra sünneti devre dışı bırakmaya çalıştılar. Uydurma hadisler var, zayıf hadisler var diye. Sadece Kur'an'da ne varsa onu kabul ederiz, onun dışındakini kabul etmeyizdir. Şimdi, gelecekten bahsetmiyorum. Bu gidişle ileride şöyle olacak demiyorum. Bir kısım profesör sıfatlı kişiler, bunu da dile getirmeye vazife biliyorum. Ben çok zorlatılırsa isimlerini de verebilirim. Vermeyi de istemiyorum, polemiğe girmeyi istemiyorum. Bizim şahıslarla değil, kavramlarla işimiz var diyorum. Kur'an'ı da eleştirmeye başlıyor. Başladılar. Falanca ayetler politiktir, Allah böyle bir şey buyurmaz. Öyleyse bu Kur'an'ı peygamber düzenlemiş. Onu da biz gözden tekrar geçirelim. Ya böyle bir şey yok. Kur'an'ın her harfi ve noktası da Cebrail vasıtasıyla Allah'tan vahiy olarak gelmiştir de. Diyelim ki peygamber düzenlemiş olsa, haşa, haşa, haşa. Sen kimsin ki peygamberin de düzenlediğini ben beğenmeyip de biz düzenleyelim diyorsun. Senin düzenlediğini ben beğenmek mecburiyetinde miyim? Benim düzenlediğimi sen beğenmek mecburiyetinde misin? O zaman ne olacak? Kaos, şaşkınlık, perişanlık. O zaman din ortadan kalkacak. Yeni gelen nesil diyecek ki ya ben kime güveneyim? Herhalde bunların hiçbirisi doğru değil. Zaten istenilen de o. Avrupalının, müsteşriklerin, Hristiyanların, Yahudilerin istedikleri o. Bizzat tenkit ettiler, netice alamadılar. Çünkü Müslüman dedi ki ya bu papaz tabii benim dinime hücum edecek. Ben bunun sözüne niye değer vereyim ki dedi. Bu haham dedi, bu benim dinime elbette hakaret etmeye kalkacak. Ben bunun sözüyle niye hareket edeyim ki dedi. Bu komünist, bu sosyalist, bunlar bizim dinimize zaten düşman. Biz bunların sözüyle hiç şey yapmayız, etkilenmeyiz dedi. Ama ne zaman ki bir kısım güçler, adı hoca olan ve ilahiyat tahsili yapan bir kısım akademik kariyerlere sahip olanlar vasıtasıyla bu fikirleri dile getirmeye başladılar, Müslümanlarda bir şaşkınlık başladı. Ya hocam sen vaizsin, müftüsün, imamsın, müezzinsin ama o adam da ilahiyat profesörü, tefsir profesörü, hadis profesörü. Bak ne diyor? Kur'an'da ayet de olsa aklına uymuyorsa kabul etme diyor. Ya böyle bir saçmalık olabilir mi? Böyle bir fikir ortaya atılabilir mi? İnsan ahiretinden korkmaz mı? İnsan imanından korkmaz mı? Kimin aklı? Senin aklına yatan benim aklıma yatmazsa, benim aklıma yatan senin aklına yatmazsa, bu ayetler paramparça olmaz mı? Mucizeler kimin aklına yatabilecek? Cenab-ı Allah her sabah dinlediğimiz Lev Enzelna'da, biz bu Kur'an'ı dağların başına indirseydik Allah korkusundan paramparça olurdu diyor. Gel de bunu aklında anlat bakalım bana. Biz emaneti dağlara, semalara teklif ettik, korktular, yüklenmekten çekindiler, biz insana teklif ettik, insan kabul etti. Ya dağların korkması ne demek? Yüklenmekten vazgeçmesi ne demek? Yüklenmeyi istememesi ne demek? Semavatın böyle bir şeyi reddetmesi veya yüklenmekten çekinmesi, kaçınması ne demek? Gel de bunu aklınla izah et bakalım. Olmaz böyle bir saçmalık. Bu bir cinayet, bu bir felaket. Popülist bir davranış. Ha, akla önem veriyor gibi görünüp, aklı putlaştırma, dini kaldırıp, aklı onun yerine koyma, herkes kendi aklına güvensin, herkes kendi aklına işaret ediyorsa onu yapsın, sonra da Allah'ın cennetine beraber girelim. Ne güzel, ne hoş. Dünya dini bu. Hedefleri de o. اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامِ Son zamanda eleştirmeye başladılar. Diğer dinler İslam ölçü alınarak eleştirilemez diyor bir ilahiyat hocası. İsmi Mahmut, soyadını söylemeyin. Ne demek bu biliyor musunuz? Ya her din kendine göre gerçek. Ben Allah katında tek din İslam'dır dersem, Allah-u Teala Hristiyanlığı ve Yahudiliği muharref kabul etmiş, aslını bozmuşlar diye Kur'an'da ilan etmiş. Eyvah, onların aleyhine konuşan ayetleri delil göstermeye çalışırsam ben onlarla anlaşmama imkan yok. Peki ne yapalım? Her dini kendi kaynağıyla inceleyelim. Ne kadar masum, ne kadar akademik, ne kadar tarafsız, ne kadar humanist bir duygu değil mi? İçinde bomba barındırıyor. Hristiyanlığı İncil'e göre, bugünkü İncil'e göre, Allah'ın gönderdiği İncil yok ortada. Bugünkü İncil'e göre incelersen, Yahudiliği bugünkü Tevrat'a göre incelersen, onlara da doğru olduğunu kabul etmek mecburiyetinde kalırsın. Niye? Bunun dini de böyle söylüyor, bunun kitabı da böyle. Ya böyle bir şey olmaz. Bu ne demektir biliyor musunuz? Metreyi yürürlükten kaldıralım, herkes elinde metre dediği çubuğa göre kumaşını ölçsün. Kiloları piyasadan kaldıralım, herkes kendine göre tayin ettiği kilolarla tartsın demekle birebir eşittir. Hiçbir fark yoktur. Kilo tektir, metre tektir. Buna uyum sağlayan doğrudur, uyum sağlamayan yanlıştır. Bu kadar basit. اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامِ İşte Kur'an, işte sünnet, işte 1400'lük İslam, 1400 senedir hayatiyetini sürdüren ve kıyamete kadar sürdürecek olan İslam ortadadır. Buna uyan doğrudur, uymayan yanlıştır. Ben elin yanlışını onaylamak mecburiyetinde miyim? O da bana yanlış diyor diye kendi doğrumdan vazgeçmek mecburiyetinde miyim? Bu kadar aptalca bir davranış olur mu? 4 kere 4'e ben 16 demişim. Birisi 22 diyor, birisi 25 diyor, birisi 36 diyor, birisi 8 diyor. Ben onlara yanlış diyorum, onlar da bana yanlış diyor. Ya şimdi ben onlara yanlış diyorum, onlar da bana yanlış diyor. Demek ki bu 16'dan ben de şüpheleneyim. Bu 16 da yanlış olabilir deme hakkım var mı? Efendim bu 16 misali çok belli olduğu için aksini iddia ediyorum. Cenab-ı Allah'ın söylediği 4 kere 4 16'dan daha da kesin. Efendimizin sahih hadisleri 5 kere 5 25'ten daha da kesin. Ben öyle inanmaya mecburum. İnanmaktan da memnunum. İnanmaktan da huzurluyum. Başkasının hatırı için ben kendi inancımdan şüphelenmeye, başkasını memnun etmek için başkasının yanlışını onaylamaya mecbur da değilim. Bu bir aşağılık duygusudur. Bu bir kendi dinine ihanettir. Bu bir yaranmaca ve çağdaş geçinme hastalığından ibarettir. Kim? Şahsım olarak beni, Erkam Radyo'yu tenzih ediyorum veya düzeltiyorum, ayrı tutuyorum. Onun manevi bir şahsiyeti var, sorumluluğu var vesaire. Kim beni neyle suçlarsa suçlasın, ben bütün dinleyenlerime Salı günü akşamı Diyanet İşleri Başkanlığı'nda düzenlenen programdaki Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşmasını internetten indirip tekrar tekrar dinlemelerini rica ediyorum. Şaşkın çağımıza ancak İslam'ın ve alemlere rahmet olarak gönderilen Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği hükümler kurtuluş reçetesi olacaktır dedi Cumhurbaşkanı. Bu söze can kurban. Bu söz Mevlid-i Nebi haftasını Mevlid-i Nebi yapar. Aşağılık duygusundan uzak, inancına sahip, inancından tereddüdü yok, başkasının yanlışına prim verme mecburiyeti hissetmeyen müthiş bir duruşa hepimizin sahip olması lazım. Efendim Hristiyan'ınki de kendine göredir, putperestinki de kendine göredir. Güneşe tapanınki de kendine göre gittin. Git incele, güneşin bin bir tane faydasını sana sıralayacak. Nelere yaradığını sıralayacak. Onu yaratan Allah'ı kabul etmeyip de onu ilah kabul ederse, o da Allah-u Teala'nın güneş yüzü üstündeki tecelli eden esmasını ilah zannederek ilah edinmiş olacak. Ben şimdi ona yaranayım diye kendi Allah inancımdan mı vazgeçeyim, onun gerçek olmayan Allah inancını mı meşru ilan etmeye çalışayım? Böyle bir saçmalık olmaz. Efendim Yunanistan da kendi fikirlerine göre doğrudur, öyleyse şöyle şunları şuraları oraya verelim demeye kalkanımız var mı? Böyle bir saçmalık olabilir mi? Herkes vatanına, milletine, sınırlarına, dinine, imanına sahip çıkmak mecburiyetindedir. Herkes dininin riskine katlansın. Eliyle yaptığı puta Allah diyorsa cezasını çeker. Ben onun hidayete ermesi için elimden geleni yaparım, çırpınırım, dua da ederim. Ama gelmediyse ben ona yaklaşmaya kalkayım diye kendi inancımdan vazgeçemem ki. Bu özgüvensizlik olur, bu imanda tereddüt olur. Bu kesin gerekten imanı acabaya sürüklemek olur. Hepinizden özür diliyorum. Bu gecenin Mevlid Kandili'nin faziletini anlatma yerine beni bağışlayın, tehlikenin verdiği duyguyla işin başka boyutlarını dile getirmeye çalıştım. Ama ciğerim yanıyor. Bunu büyük bir tehlike olarak görüyorum. Mucizeleri inkar ederek, ayetleri akılla ölçmeye kalkarak, sünnet-i seniyeyi devre dışı bırakarak, peygambere olan muhabbeti onu Allah'a eş koşmak zannederek ümmete verilen zarara benim gönlüm razı olamaz. Evlatlarımızı uyarmak mecburiyetindeyiz. Gelecek neslimizi uyarmak mecburiyetindeyiz. İnne dîne indallâhil İslam. Var mısın yok musun? Allah katında bir tek din var, o da İslam. Ha, parantezi aç. Burada kastedilen İslam Hazreti Adem'le başlayan İslam'dır, amenna. Her peygamberin getirdiği hükümlerin ana konuları birbirine denktir, birbirleriyle çelişmez, amenna. Hazreti Nuh zamanında yaşayıp onun peygamberliğine inananla, Hazreti İbrahim zamanında yaşayıp onun peygamberliğine inananla, Hazreti İsa, Hazreti Musa zamanında yaşayıp La ilahe illallah dedikten sonra Hazreti İsa'nın, Hazreti Musa'nın peygamber olduğuna inananla benim farkım yok. Allah katında ikimiz de Müslümanız. Ama bugünkü Hristiyanla, bugünkü Yahudiyle benim farkım var. O tahrif edilmiş, bozulmuş, değiştirilmiş bir dine inanıyor. Ben Hazreti Adem'den beri gelen ilahi vahyin son şeklini alan, eski yanlışları da düzelten bir kitaba, Kur'an-ı Kerim'e, o Kur'an-ı Kerim'in nasıl tatbik edilmesi gerektiğini bana gösteren son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğine inanıyorum. Buradan hareketle, malumunuz Kur'an-ı Kerim'de 28 büyük zatın ismi geçer, 25'inin peygamberliği kesin, 3'ünün peygamber mi veli mi olduğu tereddüt halinde, ama rivayetlerde 224 bin peygamber geçtiği söylenir. Amenna, ben inanıyorum, isterse 2 milyon dese yine de inanmaya hazırım. Buradan şuraya gelmek istiyorum. Ben Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın son peygamber olduğuna inanıyorum. Birisi çıksa da ya siz ona son peygamber diyorsunuz ama 5 sene önce falan yerde birisi daha çıktı, şimdi peygamberlik iddia ediyor. Bu da son peygamber olamaz mı dese, ben şimdi ya ben son peygamber diyordum, o da ona son peygamber diyor. Fikrine saygı duyayım, ben de ona anlayış göstereyim mi demem lazım? Böyle dersem kendi dinimden olur muyum, olmaz mıyım? İslam'ın dışına çıkar mıyım, çıkmaz mıyım? Muhammedur Resulullah. Hazreti Muhammed Allah'ın Resulüdür. Ve hatemen nebiyyin. Bütün peygamberlerin de sonuncusudur. Bitti. Cenab-ı Allah böyle dedikten sonra birisi çıkmış, yani son peygamber benim diyor. Evet. Ben acaba o da olabilir mi diyeyim. Böyle bir saçmalık olmaz. Biraz evvel verdiğim misal, 4 kere 4 16 dedim. Başkası da 25 diyor. Acaba ben de 25'i bir düşünsem mi ola demem gibi bir anormalliktir. Kendi doğrumdan şüphelenmek gibi bir anormalliktir. Bu sağlıklı bir insanın yapacağı bir iş değildir. Hak yolda olduğuna inanan bir insanın yapacağı bir iş değildir. Efendim, inananların, Müslümanların hatası yok mu? Olabilir. Hata dinde değil ki Müslüman'da. Dinde değil ki bende. Dinde değil ki sen de. Şahıslar hata ediyor diye dinden şüphelenilmez. Doktor hata ediyor diye tıp fakültesi kapatılmaya kalkılmaz. Doktor yanlış yapıyor diye tıp bilgisinin aleyhine konuşulmaz. Kavramları, değerleri birbirine karıştırmayalım. Söz buradayken ve zaman da fazla geçmeden bir konudaki endişemi de dile getirip sizlere veda edeceğim. Son zamanlarda malumunuz başörtüsü konusunda bir kanun teklifi getirildi. Geç de olsa ben memnuniyetle karşılıyorum. Beklenmeyen yerden de gelse ben memnuniyetle karşılıyorum. Müslüman hakikatin talibi olacak. Nereden gelirse gelsin, ona bakmayacak. Fakat gizli bir oyundan korkuyorum ben. Ona dikkatinizi çekmek istiyorum. Getirilen kanun teklifinde deniliyor ki kimse kimsenin ne giyeceğine karışmasın, kimse kimseye şunu giyeceksin veya giymeyeceksin demesin. Bu acaba sadece başörtüsü, cübbe, sarık gibi bizim savunduğumuz kıyafetlerin serbestçe giyilmesini temin maksadına mı yönelik? Yoksa ya madem kimse kimsenin giydiğine karışmayacak, ben mini etekle geleceğim devlet dairesine, okula mini etekle gideceğim diyenin mini eteğine de bir kılıf mı hazırlanıyor? Ben dekolte mi deniliyor ona? Öyle giyip geleceğim. Niye? Çünkü kanun var, kimse kimseye şunu giyeceksin, bunu giymeyeceksin diyemeyecek diye. Sakın ola başkalarının anormal, din dışı, İslam'ın istemediği, hatta yasakladığı kıyafetlere başörtüsü adı altında getirilen bir kanun teklifiyle zemin hazırlanmış olmasın, imkan verilmiş olmasın, onların önü açılmış olmasın. Bunu hem dinleyenlerimin hem de yetkililerin, devlet adamlarımızın dikkatine iletmek istiyorum. Sesim nereye kadar gider bilmem. Bilhassa Sayın Cumhurbaşkanımızın danışmanlarına seslenmek istiyorum. Siz orada da bu gibi şeyleri yakalamak için görev aldınız. Yattığınız yerden maaş almak için görev almadınız. Şu kanunu daha önce sizin teklif etmeniz gerekmez miydi? Bu yönetmeliktir. Bu yönetmelik birisi gelir değiştirir. Şunu kanun haline getirelim. Bizim istediğimiz şekilde cümle geçsin. Başkalarının yanlışına da imkan hazırlamayacak bir formül bulalım demesi gerekmez miydi danışmanların? Şimdi Efendim başkası getirince, başkası da getirse tamam diyeceğiz. Fakat oyuna gelmemek için oradaki gizli hileyi sezerek, onun çarelerini de düşünerek yola devam etmemiz lazım. Hepinizin hem cumasını hem mevlid kandilini tekrar tekrar tebrik ediyorum. Hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Efendimiz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaatlerine nail olmamıza vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Nerede Mevlid-i Nebi adıyla bir program varsa iştirak etmenizi, dinlemenizi, katılmanızı tavsiye ediyor. Hepinizi Allah'ın emanına havale ediyorum. Selamun aleyküm.